Erkam TV, Erkam Radyo ortak yayın olan Bakış Açısı'na hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli izleyenler, bugün konuğumuz gazeteci, yazar Ersin Çelik. Hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldin.
Vallahi hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Tabii yayın akışı bizim için önemli ama seni buraya getirmek de kolay olmadı. Çünkü program çok yoğun. Hem sizin hem bizim. Bir şekilde Allah nasip etti bugün. Evet, Türkiye gündemi çok yoğun, dünya gündemi çok yoğun. Bir gazeteci olarak kendinizi dışarı aldığınızda, dışarıdan şöyle bir konjonktüre baktığınızda Türkiye'yi nerede görüyorsunuz?
Yani gazeteci olarak dışarı alındığında tabii bakış açısı değişiyor. Ne oluyor diye bir sorarsın. Çünkü çok fazla yanıtı var bu ne oluyor sorusunun. Bütün dünyada mevcut kurulu düzen yıkıldı ama henüz binalar çökmedi. O düzenin yapıları henüz çökmedi. İçeriden büyük oranda yıkıldılar. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan yeni dünya düzeni artık iflas etmiş durumda. Bunun da ana tetikleyicisi 7 Ekim Gazze soykırımı oldu. Görüldüğü gibi dünyaya nizam vermesi için kurulan, güya barış getirecek, güya savaşların önüne geçecek olan kuruluşlar bir aşama kat edemediler. Söz sahibi, hüküm sahibi olmadıkları ortaya çıktı. Yani şu anda dünya garip bir şekilde ikiye bölünmüş durumda. İsrail'i destekleyenler ve bu zulme, soykırıma, bu baskıya, Gazze'nin de dışına, Filistin'in de dışına çıkan, bütün insanlığı tahakküm altına almaya çalışan bu zorbalığa karşı bir tavır ortaya konulmaya başladı ve şu aylarda da saf değişikliklerini görmeye başladık ilginç bir şekilde. Bir taraftan da bizim coğrafyamızda dengeler alt üst oldu. Hani bu sosyal medya klişesi vardır ya, Orta Doğu'da kartlar yeniden karılıyor diye. Orta Doğu'da bütün denklem değişti, oyuncular değişti. Yani sadece kartlar karılmıyor artık. Özellikle Suriye devrimi tabii ki bir ülkenin, bir halkın, ulusun özgürlük, demokrasi, artık adına ne dersek baskıyı, zulmü ortadan kaldırma ve bir ulusun, bir devleti yeniden inşa etme süreci olarak görülebilir ama Suriye devrimi bir coğrafya devrimi olarak aslında kayıtlara geçecek. Gelecekte bunu bu şekilde yorumlayacağız. Bu sadece Suriye ile sınırlı kalmayacak. Birçok paradigmayı değiştirecek. Ve bütün bu büyük sancının, bu sancı sonrasında ortaya çıkacak olan bu yeni doğumun odağında da Türkiye var. Bunu böyle bir hamaset olarak söylemiyorum. Bir gazeteci olarak söylüyorum elbette ama bir vatandaş olarak da bunu net olarak görmek mümkün. Sadece işte bu Mayıs ayının ikinci haftasında yaşananlar baş döndürücüydü. Bütün dünya devletlerinin, liderlerin, halkların, ulusların böyle ülkemize, liderimize, işte siyasetçilerimize odaklandığı, fokuslandığı günlerdi. Hala etkisi devam ediyor. Yani sadece bir ya da iki krizden bahsetmiyoruz. Bir dünya kriziyle karşı karşıyayız. Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak mı diye konuşulur ya hep. Şu anda bir dünya kriziyle karşı karşıyayız. Bu savaşa mı evrilecek yoksa burada mı duracak? Onun çalışmaları yapılıyor ve Türkiye burada gerçekten bir diplomasi ağı örmüş durumda. Yani kendi trafiğini yürütmüyor sadece. Bir ağ örmüş, bir network oluşturmuş durumda. Yani Somali'deki bir meselenin de muhatabı Türkiye. İşte
Batı'nın da.
Batı'nın da muhatabı Türkiye. Ukrayna-Rusya savaşının iki şeyi var şu anda. Dış hamisi var, Amerika ve tarafsız hami olarak Türkiye var burada. Yani dünyada hem Putin'le hem de Zelenski ile görüşen tek lider Erdoğan'dı. Şimdi Trump da buna dahil oldu. Bir tarafından bu yürüyor, bir taraftan İsrail'in yalnızlaşma süreci başladı. Yani
çok şükür.
Bunu bugün için böyle yine böyle bir teori olarak algılanabilir ama öyle değil. İsrail yalnızlaşmaya başladı. Bunu önümüzdeki günlerde daha fazla göreceğiz. Önümüzdeki günlerde bütün dünyanın nefretle kendilerine baktığını gören bir ulusla karşı karşıya kalacağız. Ellerinde bir soykırım olacak ve bu soykırıma daha düne kadar ortaklık edenler de o yoldan geri dönmeye başladılar. Özellikle küresel medyada bunu görmeye başladık.
Sebebi nedir?
Çünkü artık Benim şahsi kanaatim şu.
Bunu daha önce medya görmüyor muydu?
Yani bu bir tahakküm altına alınan medya refleksiydi. Ama bir yere kadar bu ilerledi. Sadece medya değil. Gazze'deki soykırım başladığında tespih tanesi gibi gidip Netanyahu'nun yanına dizilen Avrupalı liderler de bugün o yoldan dönmüş durumdalar. Ve Filistinli yaralıları hastanelerde ziyaret ederek o bir yıllık, iki yıllık soykırım geçmişlerini telafi etmeye çalışıyorlar. Küresel medyada da böyle bir aks değişikliği var. Bu siyasi hizalanma diye bir kavram var. Amerika'da Trump seçildikten sonra bu çok konuşulmaya başlandı. Siyasi hizalanmayı zaten şeyde gördük. Yemin töreninde Trump'a karşı olan dijital medya platformlarının o CEO'ları, başkanları orada dizilmişlerdi ve hepsi bir söylem ve eylem değişikliğine gitti. Bu şu demektir, yani politik bir değişiklik, bir seçim bütün dünya sistematiğini değiştirebilecek bir etkiye sahip. Böyle bir denklemin ortasındayız ve bir taraftan da vicdani olarak, insani olarak kaldırılmaz bir yük var. Asla taşınamaz. Bir geleceği yok. Aksine soykırım İsrail için sonu olmayan, ışığı görünmeyen bir tünele, girdaba dönüştü. Ya işte her gün 200 kişiyi öldürüyor, hastaneleri bombalıyor hala. Bunların farkındayız, görüyoruz. Ama bu zaten tükenmişliğin bir şeyi, sonucu. İsrail'in elinde başka bir şey kalmadı. Ve dünya İsrail'i terk ediyor. Bu terk edişin odağında bugün işte bir fincan kahveden vazgeçen insanlar da var. Boykot edenler de var. İşte Avrupa şehirlerinde meydanlara çıkan, zulmü haykıran, İsrail'e karşı tavrını ortaya koyan insanlar da var. Batılı insanlar da var. Ve bu bir İsrail'den uzaklaşma olarak karşımıza çıkıyor. İsrail bunu görecek mi? Göremez. Çünkü o bir güç zehirlenmesiyle karşı karşıya. Özellikle Batı için şöyle bir denklem var. Holokost endüstrisiyle İsrail Batı'yı Almanya üzerinden, o Nazi soykırımı üzerinden baskı altına aldı, tahakküm altına aldı. Felç etti adeta. Duyguları da felç etti. Sinema sektörünü çok iyi kullandı.
Evet.
Holokost endüstrisi Hollywood'la işbirliği yaparak, Holokost filmleri çekerek bütün insanlığı
ağlattı.
Duygusal olarak İsrail'e biat ettirdi.
Evet.
Şimdi yeni nesil bu duyguya kapılmıyor. Yeni nesil Gazze'de yağın bombaları, soykırımı görüyor net bir şekilde. Ve 60 yıl öncesiyle bugünü şey yapmıyor, bağlamıyor. Hatta diyor ki 60 yıl önce sana ne yapıldıysa sen daha fazlasını yapıyorsun diyor. İsrail bu süreci okuyamıyor çünkü bu bir güç zehirlenmesi. Bir bu var. İkincisi, dikkat ediyorsanız dünyada bir inançsızlık problemi başladı. Yani bugün İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın adı bir dinsizliktir aynı zamanda. Aslında bir din var ortada ama İslamsızlık diyebiliriz biz buna. Çünkü öldürdüğü bebeğin beşiğindeki emziği hatıra olarak alan da bir insan. Bunu biz dehşet içerisinde izleyen ve bunu bir insana nasıl yapar diyen bizler de insanız. O zaman orada bizi ayırt eden bir şey var. İnanç, çünkü bizim sınırımızı İslam koyuyor, din koyuyor. Orada bir İslamsızlık problemi var. Ve Batı'da da iyiliş edilmiş, çökmüş Hristiyanlık problemi var. Ve Trump, dikkat ediyorsanız, gelir gelmez hemen dini yeniden ihya edecek çalışmalara başladı ki Papa'nın seçimine kadar politik müdahalelerde bulundu. Yeni Papa Amerikalı oldu vesaire. Çünkü evanjelizm, Hristiyanlığı, Siyonizm, Yahudiliği pasifize eden bir aşkın inançlara dönüşmüştü. Ve Siyonizm evanjelizmle birleşerek bütün Hristiyanlığı da yok etme aşamasına geldi. Vatikan'ın burada problemleri var. Çünkü Ortodoksluk, yani Rusya'nın etkisiyle ayakta kaldı inanç olarak. Daha güçlü, aileyi koruyan bir düşünce var orada mesela. Ortodoks inancı.
Ama Katolikler öyle olmadı.
Ama Katolikler zaten
bağladılar onları.
3 tane pedofili papa filmi çekip Vatikan'ı da bitirdiler. Bakın, sinema sektörünü her şekilde kullandılar. Çok net Vatikan'ı susturacak filmler yaptılar yani. Vatikan'ın başını eğdirdi.
Hatta hocam, hatırlar mısın? Zamanında bir papa bir Yahudi menşeli bir iş adamın elini öpüyor.
Öper.
Yani nereye biat ettiği belli aslında.
Yani öper. O yüzden bunu geri getirmek gerekiyor. Batı için de problem Siyonizm. Çünkü orada bir şey kalmadı. Güç kalmadı ve felç olmuş durumdalar. Avrupa ekosistemi çöktü. Yani Avrupa Birliği büyük Avrupa medeniyeti olarak inşa edilmişti ama çöktü ve ilk kaçan da İngilizler oldu vesaire. O bir şey de kalmadı. Kültürel bir bakiye de kalmadı orada. Bir taraftan da bu cinsiyetsizleştirme, LGBT, küreselcilerin, bu yeni liberal düşüncenin baskıları ve dayatmaları insanları artık şey yaptı, bir tepki ortaya koymaya gerektirdi. Trump'ın seçilmesi, ikinci kez seçilmesi, kaybettikten sonra seçilmesi de bunun bir tezahürüdür. Yani dünya büyük bir sancının ortasında şu anda.
Bir çıkmazdayız.
Çıkmazda çığlıkları duyuyoruz. Biz de bunun bir tarafındayız. Yani insani diplomasi tarafında Türkiye çok güçlü. Son 10 yılda, 15 yılda teknoloji konusunda inanılmaz mesafe kat etti. Bugün Pakistan'la Hindistan arasındaki o birkaç günlük savaşın odağında da Türkiye vardı. Yani Hindistan'ın nefretindeydik, Pakistan'ın da böyle gönlündeydik. Çünkü işte burada üretilen dronlar orada şey yaptı. O güç dengesini bozdu. Hindistan nüfus olarak, askeri güç olarak Pakistan'dan üstteydi. Tabii. Ama teknoloji burada ağır bastı vesaire. Bunu böyle okumak lazım. Gazeteci olarak da, sıradan işinde gücünde insanlar olarak da böyle okuyabiliriz. Tabii biraz sosyal medyaya bağlı kalarak o timeline hızında bakarsak çok anlamayabiliriz. Biraz derinlemesine de inmek gerekiyor. Ne oluyor, ne bitiyor? Sebep sonuç ilişkilerine bakmak gerekiyor. Suriye'deki devrim 8 günde olmadı, 10 günde olmadı.
Tabii. Yılların yani etkisi.
O, yani o bir günde İdlib'den yola çıkan Ahmet Şara komutasındaki muhalifler gidip önce Halep'i sonra Şap'ı almadılar.
Biz geldik almadı. Demediler.
Evet, yani o 13 yıl artı 8 gündü, 9 gündü.
Şimdi neyse. O konuyla ilgili ben bir soru soracağım. Ben soruyu sorarken siz de çayınızı içebilirsiniz.
Eyvallah.
Şimdi istihbarat kimdeyse diplomasi ondadır. Şimdi Türkiye'nin eski istihbaratını da biliyoruz. Daha fazla yazıyla meşgul olan bir istihbaratımız vardı ama şimdi hamdolsun istihbarat dışarıda, hatta yurt dışında, diğer ülkelerde de operasyon yapıyoruz. Şimdi istihbarat kuvvetli olunca masada diplomaside de sizin sözünüz geçiyor. Suriye'de bunu gördük. Dünyanın birçok noktasında gördük. Hatta herkese racon kesen Trump bugün Cumhurbaşkanımıza hiçbir şekilde racon kesemiyor. Diyor ki o iyi bir insan, sözünün eri ve benim dostum diyor. Şimdi böyle baktığımızda, istihbarat ağına baktığımızda bir yanda şişirme istihbaratı da gördük ama kağıttan kaplan olduğu belli olan Mossad'ı da gördük. Bir yanda da gerçekten operasyonlar yapılan bir dünyada Türk istihbaratını da görüyoruz. Adaleti tesis edebilmek için siz gazeteci olarak tüm dünya insanlığı bir adalet tesisini beklemiyor mu?
Bekliyor.
Bunun içinde ne yapmak lazım? O zaman iyi insanların başa gelmesi ve devam etmesi lazım. Şimdi Putin'le Zelenski hadisesinde eğer Cumhurbaşkanı olmasa bu daha da kötüye gidebilirdi. Hatta o kadar ileriye gidiyor ki dünya siyaseti bir beden dili üzerinden de. Cumhurbaşkanımıza Macron hadisesi. Nasıl tanımlıyorsunuz? Beden dili üzerinden. Yani Macron gerçekten Avrupa'yı bitiren liderlerden bir tanesi oldu.
Yani şöyle, bu yeni nesil siyasetçileri de böyle derinlemesine incelemek gerekiyor. Birkaç tane örnek isim var. Mesela Kanada'da işte çoraplarıyla meşhur olan, renkli çoraplarıyla meşhur olan Justin Trudeau var. Bu arada LGBT ekosistemini devlet ekosistemine uyarlayan ilk ülke Kanada'dır. Aynı zamanda Kanada kiliselerin bahçelerinden çocuk mezarlarının, çocuk cesetlerinin fışkırdığı ülkedir.
Evet, yüz yani, binlerce çocuk.
Ve Kanada Kilisesi bu LGBT ekosistemine karşı tek bir cümle kuramamıştır. Yani o mezarları açarak onları susturmuşlardır. Diğer taraftan Zelenski gibi bir figür çıktı ortaya. Dünyayı 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinden sokturulacak piyon olarak çıktı. Yani Zelenski dediğimiz adamın hikayesine başka bakmak lazım. Yeni nesil siyasetçi ve yeni nesil seçmen, yeni nesil kitleler, halklar, sosyal medya ekosisteminin nasıl bir lider seçebileceği anlamında potansiyeli görmek lazım. Çünkü Ukrayna'daki politik krizler, yolsuzluklar, kadife devrimler sonucunda siyaset bir tükenmişlik yaşamıştı. Toplum da artık yorulmuştu. Ülkede en çok izlenen dizinin başrol oyuncusu Zelenski bir şovmen olarak, bir sahne performansçısı olarak, işte sosyal medya fenomeni olarak ama aynı zamanda çok izlenen bir dizinin başrol oyuncusu olarak dizi bitirildikten 6 ay sonra dizinin adıyla bir siyasi parti kuruldu ve Cumhurbaşkanı adayını ortaya koydu. %73,5 oyla Cumhurbaşkanı seçildi.
Öncesinde bir parlatılma var tabii.
Bir de şöyle, senaryo şöyle geliyor. Oynadığı dizide de Cumhurbaşkanı seçilmiş eski bir tarih öğretmenini canlandırıyordu. Yani dizideki rolünü bir anda gerçekte görmeye başladı. Tabii Yunanistan'da Tsipras seçilince Türkiye'de de bir değişim olacak. İşte sol ayağa kalkıyor. Bu Türkiye'de de mutlaka etkisini gösterecek diye sevinenler vardı. Tsipras sevindi diye neredeyse sokaklara çıkanlar vardı. Tsipras'ın seçilmesi Yunanistan'da hiçbir şey değiştirmedi. Aksine kötü hale getirdi. Yani o liberal düşüncenin, yeni sol kavramının patlaklarından biri de Tsipras oldu. Zelenski küreselcilerin yeni piyonuydu ve kullandılar. Kullandılar çünkü savaş başladığında çıkıp halkına haki renk tişörtüyle 3 gün sabredin biz Rusya'yı yeneceğiz dedi. 3 yıl oldu neredeyse. Ve hala bir siyasetçi olamamış. Yeni Cumhurbaşkanımıza gelirken gömlek giymişti. Öncesinde haki renk tişörtle Birleşmiş Milletler'e gidiyordu falan. Ben savaştayım falandı.
Evet.
Bu bir imaj çalışması elbette ama Batı kandırdı. Batı silah vereceğine toplam Twitter kullanıcısı 1 milyonu geçmeyen Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı'nın Twitter takipçisi bir anda 6 milyon oldu. Yani Batı silah vermedi, etkileşim verdi, takipçi verdi. Bu da 44 milyonluk Avrupa'nın eşiğindeki bir halka hiçbir getirisi olmadı. Aksine orada inanılmaz bir
Arap
insan.
oldu millet. Yani milyonlarca insan şu anda zaten dışarıda.
Mesela ölü sayısı açıklanmıyor vesaire
Evet.
falan. Şimdi Trudeau, Zelenski, Tsipras, Macron da Avrupa'da partisi siyasetle ortaya çıkmış biridir Fransa'da. Ve gerçekten Sarkozy'den sonra yani o otoriter siyaset şeyi gitti. Ve o da onun nasıl diyeyim talihsizliği hep Cumhurbaşkanımızın karşısında böyle bir düşük profil pozisyona düşmek zorunda kaldı. En son yaptığı hamlede de
Parmağı
yani
kaptırdı.
dedik ki yani muhtemelen ya en son dedi Fransız medyasına ben malzeme vereyim. İşte elini üzerine koyacaktı ama işte karşısında Soğuk Savaş döneminin en kurt siyasetçisi var. Yani dünyada
Tabii.
tecrübe, bilgi, birikim olarak sayılan iki siyasetçi var. Putin ve
Putin ve
Erdoğan.
Cumhurbaşkanı.
Yani Trump öyle bir siyasetçi değil. Trump plazadan geçiş yaptı. Ayak uydurmaya çalışıyor. O yüzden bu dönemi biraz farklı.
Kısmen de şovmenliği de var.
Var yani onu kullanıyor. Ama şimdi siyaset yapmaya çalışıyor.
Şimdi bir şeyler öğreniyor.
Şimdi bu yeni nesil siyasetçiler bu dünyadaki liberal düşüncenin oluşturduğu iklimle ortaya çıktılar. İşte icraatlarıyla değil de giydiği renkli çoraplarla popüler olan, gençlerin gönlünde yer eden, ilgi odağı olan, aa ben buna oyumu vereyim. Niye? İşte kedileri seviyor. Yani böyle bir şey yok dünyada, böyle bir yer değil siz.
Ama toplumlara ne verdi deseniz aslında bir bakıyorsun hiçbir şey
Hiçbir şey yok.
vermemiş. Anlık.
Bütün bunlara baktığımızda nesiller değişiyor, jenerasyon değişiyor ama dünyanın düzeni de değişse işleyişler değişmiyor. Yani hayat sosyal medya hızında, yapay zeka pratikliğinde yürümüyor. Yani düşünce böyle gelişmez, ortaya çıkmaz. Sosyal medyada bir ya da bir PlayStation'da oyunda engelleri işte aşmakla sokaktaki bir engeli aşmak aynı değil. Bu nesil biraz bunu görmedi. Belki şimdi bugün Ukrayna'ya gitsek gençlerle konuşsak hayatın ne olduğunu çok iyi anlayacaktır. Savaşı gördüler. Çok ağır şartlarda gördüler. Yani Suriye halkının bu 15 yıllık tecrübesi bir ulusu yeniden inşa edecek. Çok güçlü bir şekilde inşa edecek. Bakın
İnşallah.
çünkü orada öyle krizler çıkma, potansiyelli krizler var ki Suriye'de. Çünkü hala bir devlet sistematiği yeni oluşmaya çalışılıyor. Çok farklı yapılar var, düşünceler var, fikirler var. Ama ulus öyle bir bilinçlendi ki ülkesine sahiplendi şu anda. Bunlar göreceğimiz şeyler, yaşayacağımız, tecrübe edeceğimiz şeyler. Tabii ki nesilleri suçlamamak gerekiyor. Bu da çok doğru değil. 100 yıl öncesinin yetişkinlerini kaldırsak işte kendilerinden 30 yıl sonra gelen çocukları suçluyorlardı. Bu hep böyledir. Kaç bin yıldır böyledir. Nesil hep bozulmuştur.
Ya bunlardan adam olmaz derler. Ama
Demişler.
sonra 30 yıl sonra bir bakıyorsun ki memleketin kaderi bu gençlerin elinde
Evet,
aslında.
ama şimdi işte bugün çocuklara bakıyoruz, ediyoruz ya bunlardan bir şey olmaz diyoruz belki ama çok değil 15 yıl sonra bütün dünyanın kaderini onlar değiştirecekler. Yani liderleri onlar seçecekler. O yüzden Justin Trudeau, Zelenski bunlar potansiyel. Yarın bizim memleketimizde de bir Twitter fenomeni, bir Instagram fenomeni takipçi sayısına güvenerek Cumhurbaşkanı adayı olup seçilebilirdi. Yani biraz da devletler belki burada şeyi gözden geçirecekler. O demokrasi, demokrasi, demokrasi diyen Avrupa devletleri ya monarşiye dönmemiz gerekebilir diye düşünecekler. Çünkü o devlet sistematiği,
Tabii.
siz az önce
Sistem bozuldu.
istihbarattan bahsettiniz ya. Yani bu bir sistematiktir, devlet haklıdır.
Tabii.
Yani bugün kurulmamıştır. Üzerine inşa ede ede gidersin. Anlayışını değiştirirsin, kabiliyetlerini değiştirirsin. İşte teknolojiyi kullanırsın vesaire, saha elemanlarını değiştirirsin. Ama bu bir akıldır, birikimdir. Bir günde oluşmaz. O yüzden bizim önce bu akla sahip çıkmamız gerekiyor. Devlet sistematiğini güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü siyaset değişir. Oy verme biçimi değişir, tercihler değişir. Bugün 20 yıldır, 22 yıldır bu ülkeyi muhafazakarlar, dindarlar yönetiyor. Yarın liberaller, solcular yönetebilir. Ama işte devletin kayyum olması gerekiyor, ayakta kalması gerekiyor sistematiğinin.
Şimdi monarşi dediniz, mutlak monarşi önemli. Aksi takdirde Ukrayna'daki gibi bir hadise olur. Yani bir kere o milyonlarca insan zaten yurt dışında kaldı. Belki de o topraklarda ölüp kendi ülkesine giremeyecek. Az evvel zikrettiğiniz üzere belki de yüz binlerce insan da öldü ama sayı belli değil.
Yani şöyle, buradaki monarşi ile ilgili benim teorim şu. Bakın, Romanya'daki seçimler iptal edildi. Yeniden seçim yapıldı geçtiğimiz hafta.
Evet.
Aralık ayında yapılan seçimlerin iptal edilme sebebi TikTok'tu. Yani Avrupa Birliği Romanya'ya baskı yaptı. Çünkü seçimlerin ilk turunu kazanan aday parti siyaset yaparak, ana akım medyada hiçbir reklam yapmayarak, sadece TikTok'tan kampanyasını yürüterek birinci çıktı. Bu, sosyal medyanın, TikTok'un seçmeni manipüle ettiğini, demokrasiyi bypass ettiğine dair bir fikri güçlü bir şekilde ortaya çıkardı. Aslında bu daha önce İngiltere'nin Brexit 2016'da Avrupa Birliği'nden çıktığı oylamada da benzer bir sistem kullanılmıştı. Facebook dataları üzerinden seçmenlerin algılarıyla oynanmıştı. 3 ay sonra yapılan Amerikan seçimlerinde de benzer bir
Evet.
tabloyla karşılaşıldı. O Cambridge Analytica denilen skandal aslında Facebook dataları üzerinden insanların siyasi görüşlerini değiştirecek ya da manipüle edilecek bir algı oluşturmaktı. Enformasyon sabotajıydı. Şimdi sosyal medya çağında bu çok mümkün. Hele yapay zeka çağında daha fazla mümkün. Çünkü artık yeni nesil şöyle yapıyor. Birine nasıl davranması gerektiğini yapay zekaya soruyor. Şunu ben test ettim. Ben sence kime oy vermeliyim diye sordum. Bazı parametreler belirledim. Bir parametreyi değiştirirsem bana diyor ki şu partiye oy vermen gerekiyor. Sen busun. Zaten dikkat ediyorsan aslında sen kimsin anketleri çok yapıldı. Sosyal medyada, Facebook'ta vesaire. O bir data toplama üzerine kurgulanmıştı. Şimdi bu çağda dünyayı yönetecek, devletleri yönetecek, ulusları yönetecek siyasetçileri, meclisleri yapay zeka belirleyebilir. Bunun yani yapay zeka belirleyebilir derken bir merkezden bu sabote edilebilir. Bu tehlikeli bir şey. Bütün demokrasi, yani o demokrasi yok. Ulusların bilinci yok, irade yok. Seçmenin tercihinin sandığa yansıması olmayacak. Zihninin yansıması olmayacak. Bunlar büyük problemler olarak
O
karşımıza.
zaman coğrafyalar ortadan kalkar.
Tabii canım, zaten dünya küresel bir köye dönüştü kavramının altında ulussuz bir dünya inşa etmek var. Ulussuz bir dünya inşa etmek, işgal etmek de çok kolaydır.
Tabii dinsiz,
Tabii.
ulussuz.
Yani aidiyet, ünsiyet, milliyet,
Milli.
cinsiyet, inanç olmadıktan sonra zaten orayı işgal etmişsin demektir ki Amerika yıllarca bunu Hollywood aracılığıyla yaptı. Yani toplumların içerisini boşalttı. Bakın, aileyi ayakta tutan, aileyi güçlü tutan, bağları, akrabalığı güçlü tutan bütün uluslar ayakta kalır. Ama aileyi ayakta tutamayan bütün uluslar çöker. Ve bu nüfus simülasyonları çok tehlike sinyalleri veriyor. Yani dayısız, halasız, teyzesiz bir nesil gelecek gelecekte, çok yakın gelecekte. Bu bağ ortadan kalktığı zaman bir yalnızlaşma ve kimsesizleşme problemleri ortaya çıkacak. Ve aslında bir o birliktelik, bir arada hareket etme meselesi de devreden çıkacak.
Pandemide bunu gördük.
Ki pandemiyi en rahat atlatan toplumlardan biri bizdik. Çünkü aile bağlarımız çok güçlüydü. Avrupa böyle bir şey yaşayamadı mesela.
İtalyanlar bitti.
Ya İspanya'da yaşlıların şeylerini çektiler. Fişlerini çektiler. Dediler ki onlar zaten ölecekti. O yüzden o cihazlar bize lazım da öldürdüler. Bizde en yaşlıyı yaşatmak için bir çaba sarf edildi. O yüzden toplumları ayakta tutacak bir düşünceye, akla ihtiyaç var. Bunun için de yapay zekaya teslim olmayan, yapay zekayı gerçekten asistan olarak kullanan bir sosyoloji inşa etmemiz gerekiyor. Genciyle, yaşlısıyla, yani sosyal medya bağımlılığının, internet bağımlılığının yaşı yok. Bugün akıllı telefonu olan herkes bir bağımlı, potansiyel bağımlı. Potansiyel bağımlılık çok riskli bir şey. Türkiye'nin internet kullanım ortalaması 8 saate çıktı. Ekran ortalaması kişi başına.
Maalesef.
Yani uyku ortalamamızın neredeyse 1,5 saat üzerinde bir şeyden bahsediyoruz. Ya yani akıp giden, kayıp giden zaman bir tarafa, yani bir de
Beyinler nerede?
insanın
Beyinler.
esaret altı, zaten o 8 saatin dışında da önemli bir süre yine zihin onunla meşgul oluyor. Yani insan evladıyla, eşiyle, çocuğuyla, çevresiyle ilgilenmeye vakit bulamıyor. Kendisiyle baş başa kalamıyor. Mesela bu büyük bir problem. İnsani olarak da, İslami olarak da. Çünkü mesela biz niye baş başa kalırız, tefekkür ederiz, kendimizi bir dinleriz, yüzleşiriz, vicdanımızla bir muhasebe yaparız. Ama insan kendisiyle baş başa kalamadığı için bir sonuç da ortaya koyamıyor. Ne hatasını görüyor, ne kusurunu görüyor. Bir de hayatımızdaki bütün ötekileri çıkardığımız için bizi yola getirecek, uyaracak, ikaz edecek, sakalımızdaki o beyaz kılı gösterecek bir dost da yok etrafımızda. Telefon zaten gösteriyor. Telefon zaten seni mükemmel olarak tanımlıyor. Sen hep iyisin, sen hep kusursuzsun. Ama bir bakmışsın sonra, eskiden ünlüler tükenmişlik sendromuna tutulurdu. Şimdi herkes tükenmişlik sendromu. Çünkü herkes ünlü, herkes meşhur. Herkesin bir kitlesi var, bir sözü var, cümlesi var. Paylaşacağı bir, mutlaka bir etkinliği, içeriği var. Bu bizi performans insanına dönüştürdü. Fakat insan bu performansı sergileyebilecek bir motor değil.
Sosyal medyada yıllar evvel bir büyüğümüz, bir ablamızın annesi rahatsızlanmış, fotoğraf koymuş. Ben de böyle şeylere çok dikkat ederim. Hasta olan insanın altına beğeni koyuyorlar. Bana geliyor. Yani iyi ki hastasın gibi bir şey oluyor yani. Ben de hiçbir şey yazmadım, bir şey de yapmadım. Sonra telefon açtım birkaç gün sonra. Dedim ki, abla anneniz hastaymış, sosyal medyada gördüm. Geçmiş olsun, Allah'a şifalar versin dedim. Bana ne dedi? Niye beğenmedin dedi.
Bütün ilişkilerimizi sorgulayacak bir düzen kuruldu çünkü.
Evet, niye beğenmedin dedi. Bu bir. İkincisi, tabii yani eğitimci olduğumuz için ben derslere falan gidiyorum. Yıllar evvel yine bir hadise. Çocukla ders yapıyoruz ama yolunda gitmeyen bir şey var. Bunu ben hissediyorum. Ailede de hissediyorum, çocukta da hissediyorum. Çocukla ilerlemeye çalışıyoruz ama bir şey engelliyor. Sonra böyle aileyi temaşa ettim. İşte odadaki, çocuğun odasındaki oyunlara falan baktım. Baba tabii yoğun tempoda çalışıyor. Çocuk da ilgilenmediğini anlayınca dedim ki, yukarıdaki akıl zeka oyunları ne oluyor dedim. Oynuyor musun? Yok dedi, oynamıyoruz dedi. He dedim, bir dakika. Dersi bıraktım. Babayı salondan çağırdım. Öğrenciyle salonda, masada oturtturduk. Ben de başlarında tam yarım saat baba oğul ilişkisini izledim. Oyun oynarken o kadar mutlu oldular ki.
Birbirleriyle tanıştılar değil mi?
Babası hiç oynamamış. Ve çocuktaki o özgüven işte bu. Evet. Babanın teması. Yani onun için söylüyoruz ya, anne neden çocuğa bakmalı? O dokunsallık çok önemli. Bir başka kadının dokunması değil, annenin dokunması, o özgüven. Yani sosyal medya bizi maalesef bitiriyor ama bitirmemesi için de biz de Allah'ın izniyle ayakta durmaya çalışıyoruz.
Tabii ki ya, şimdi biz tezat bir şey yapıyoruz aslında. Sosyal medyaya içerik üretiyoruz. Bir fayda 100 zararı asla şey yapmaz, sübvanse etmez.
Evet.
Faydayı aldıysak zararını da görmemiz gerekiyor. Yani geride kalan 99 zararı şey yapmayız, makul göremeyiz. Bu faydalı bir içerik, tamam, kullandık. Tekerleğin icadı gibi. Yani hayatı çok kolaylaştırdı.
Ama tekerlekle yapmıyoruz. Yani ihtiyacımız olduğunda.
Reddedemeyiz. Teknolojiyi reddetmiyoruz. Tabii. Mümkün değil. Yani teknolojiyi reddetseydik İstanbul'u fethedemezdik.
Tabii.
Basit düşünelim.
Evet.
Ya da bugün Karabağ'da destan yazamazdık ya da PKK'ya diz çökertemezdik. Teknolojiyi tabii ki başımızın mutlaka tacı olarak, insanlığa, Allah'ın bize bahşettiği akılla üretilmiş, insanlığın hizmetine sunulmuş çeşitli gereçler bunlar. Ama esareti altına alırsak, onun tutkunu olursak biz devreden çıkarız. Biz devreden çıkarsak bir süre sonra bizi yönetmeye başlayacak olan bir mekanizma, sistematik kurulmuş olur. Bizden sonra gelecek olan nesil de bir tecrübe aktarımı kopukluğundan dolayı hiçbir şey yapamaz. Ya bugün işte İspanya'da elektrikler gittiğinde hayat felç oldu. Yani biz tamam mum yakmayalım ama elektrikler gittiğinde de mumu yakmayı bilmemiz gerekiyor. Söküğümüzü dikmemiz gerekiyor. Hamur yoğurmayı bilmemiz gerekiyor. Bunlar asgari hayatta kalabilecek olan gereksinim. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bunlardan yoksun büyüyemeyiz, gelişemeyiz. Bu bizim garantimiz, hayat garantimiz.
İhtiyacımız. Evet. Evet, son sözlere o zaman geçelim. Bir kitap tavsiyesi alalım. En beğendiğiniz kitap.
En beğendiğim kitap. Yani çok fazla kitap var.
Bir tane tavsiye alın. Bir tane örnek.
Yani olsun. Ben Mustafa Kutlu'nun Mavi Kuşunu çok beğeniyorum. Liste vermekten yana değilim.
Evet. Mustafa Kutlu denince zaten her şey durur. Ben de okulda her öğrenciye söylerim. Mustafa Kutlu derim. Yani, Nazan Bekiroğlu derim.
Evet. Mustafa Kutlu'yu şöyle söylüyorum ben. Ya Anadolu'yu, Kadir Şinaslı'yı, Vefa'yı, akrabalık ilişkilerini, emeği, gayreti, tarımı, memleketi, sevgiyi, birinin yarasına merhem olmayı çok güzel veriyor bütün hikayelerinde. Mavi Kuş daha böyle biraz daha böyle hareketli bir hikaye. Onun içerisinde bir sürü hikaye var çünkü. Herkesin bir hikayesi var. O yüzden önemsiyorum. Mustafa Kutlu'yu da çok tavsiye ediyorum. Gençler okusunlar özellikle.
İnşallah son olarak o zaman bir de film önerisi alalım. En sevdiğiniz film.
Yani çok fazla film var ama
Tekrar tekrar izlediniz. Yılda en az bir kere izledim
yani
dediniz.
mutlaka izlemişlerdir ama Yeşil Yol'un bir öğretisi var. Yani o film bir şey yapıyor. O bütün o tükenmişliklerin, bütün o çıkmazların içerisinde bir yol olduğunu gösteriyor insana. Kurgusu çok iyi o anlamda. Onun dışında Türkiye'den Türkçe film
Tabii, tabii.
Kelebeğin Rüyası iyi bir film.
Kelebeğin
Bir
Rüyası.
edebiyat filmi, iyi bir film. Onun da hikayesi güçlü. Yani o 1950'lerdeki memleketin ve dünyanın verem mikrobuyla mücadelesini gösteriyor bir tarafından da. Anadolu'yu gösteriyor, Zonguldak'ı gösteriyor. O yüzden onu da önerebilirim.
İnşallah. Çok teşekkür
Eyvallah.
ediyoruz. Zaman ayırdınız. Buraya kadar geldiniz. Misafirimiz oldunuz.
Ben teşekkür ediyorum Erkam Radyo'ya, Erkam TV'ye. Allah yayınlarınızı bereketlendirsin,
Amin.
izleyicilerinizi bereketlendirsin,
İnşallah.
istifade edenin bol olsun.
Allah razı olsun. Kıymetli izleyenler, kıymetli dinleyenler, Erkam TV'de bugün gazeteci yazar Ersin Çelik hocamızla, kardeşimizle beraber güzel, hasbihal eyledik.
Eyvallah.
Güzel de geçti
Çok güzel
elhamdülillah.
sohbetti.
Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.